Kitabın adı Aşkın Gözyaşları. Tebrizli Şems. Yazarı Sinan Yağmur. 15. ayrım. Sayfa 166. Duyduğumuza göre Şems ismini Şems suresinden etkilenerek almışsınız. Ayette belirtilen nefislerinin boyunduruğundan kurtulanlar, işte onlar felaha, kurtuluşa erenlerdir. Buradaki hikmeti açıklar mısınız? Ruh bu dünyaya ait değildir. Hak katından gelmiştir. Ruh bedene girdiğinde kafese tıkılmış gibi olur. Orada hapis hayatı yaşar. Bedenimizde birçok değişik şey yapabilmemize imkan sağlayan organlar vardır. Mesela kalbimiz. Fakat bedende bu fiziksel güdüleri fiiliyata dökecek güç olmadığı için ruhtan destek görür. Güç ruhtadır. Fakat vasıtalar bedendedir. Ruh bu vasıtaları istenmeyen fiiliyata döktüğünde o zaman ruhun vasıfları söz konusu olur. Allah çirkin ve kötü olan hiçbir şey yaratmamıştır. Kötü ve çirkin olan bizim kendi cüz'i irademizle yaptığımız suistimallerdir. Şimdi bu durumda kötü hareketlerimizden kim sorumlu? Beden mi, ruh mu? Kıyamet gününde beden ruhu kötülük yapacak gücüm yoktu diye, ruh da bedeni kötülük yapacak vasıtam yoktu diye suçlayacaklardır. Birbirlerini suçlamalarına şu cevap verilecektir. Siz kötülükte birbirlerine yardım etmiş olan kötürüm ve kör gibisiniz. Kötürüm görüyor ve kararları veriyordu. Fakat kör de kötülüğü yaptıracak beden ve güç vardı. İkisi suçluydular. Nefis kendi içinde kötü bir şey değildir. Nefsinizi asla suçlamayın. Tasavvufi eğitimin önemli bir gayesi de nefsin mertebesine yükseltmektir. Nefsin en düşük mertebesinde etrafınız tamamen bedeni ve şehvani arzularla kuşatılmıştır. İkinci seviyede yaptığınız bütün kötülükleri fark edip kendinize kızarsınız ve her şeyi Allah'ın rızasına uygun yapmaya çalışırsınız. Bir sonraki seviyede ise hayır veya şer, Allah'tan her gelene razı olursunuz. Allah, biz Adem'e kendi ruhumuzdan üfledik diye buyurmuştur. İşte ölüm anındaki Rabbine dön emrine kadar bedende hapis olan ruh, bu ruhtur. Ruhun en alt seviyeleri bedeni terk etmek istemez. Artık adeta bedenin bir parçası haline geldikleri için orayı terk etmemek için isyan ederler. Peki, peygamberlerin ve velilerin ruhları nasıldır? Onların ruhları bizimkilerden tamamen farklıdır. Çok daha temizdirler. Bu insan-ı kamillerin bedenindeki dünyevi maddeler dünyanın en mübarek ve temiz yerlerinden alınmıştır. Bedenleri kötülük işlemediği ve tamamen temiz olduğu için ruh böyle bedenlere girince hiçbir şekilde kirlenmez. Nefsini bilen Rabbini bilir sözünü hemen hemen herkes bilir. Bunun iki anlamı vardır. İlk anlamı şudur. Kendi ihtiyaç, arzu ve zayıflıklarımızı bilir, bunun yanında sonsuz kudret sahibi olan Allah'a iman ederiz. Daha sonra da bizi bu dünyada besleyen, giydiren ve barındıran bir koruyucuya ihtiyacımız olduğunu biliriz. İkincisi daha gizemli bir açıklamadır. Allah, size şah damarınızdan daha yakınım buyurmuştur. Kendimizi tanıma sürecinde Allah ile olan bu derin bağlantıyı keşfetmeye başlarız. Bu bağlantıyı kullanarak Hakk'a vasıl oluruz. Bu dünyadayken Allah'a dönebilme, yani ölmeden sadece ve sadece O'nun emirlerini tutmakla mümkündür. Allah'ı takip etmeyip şeytana uyanlar ayrılacaklardır. Bir salkım üzümü düşünün. Salkımdan kopan her tane hemen çürür. Fakat koparılmayanlar uzun yaşar. Üzüm tanesi salkımda kaldığı sürece beslenir. Her şey aynıdır ve zati itibariyle güzeldir. Çirkin olan sadece zahiri sıfatlardır. Rüyalarımız ruhumuzun yolculuğundaki görüntülerden mi oluşuyor? Kandilden çıkan bir ışık misali ruh, uykudayken bedenle olan bağını koparmamak suretiyle onu terk eder. Bu ışık levh-i mahfuza kadar uzanır ve kendi ile alakalı olan bölümleri okur. Uyanırken el fenerinin kapatılması gibi ruh da vücuda geri döner. Ruhun bu şekilde uzaklara uzanması sonucu normalde ilmimiz olması imkansız olan bir takım şeyleri öğrenebiliriz. Fakat bu öğrendiğimiz her zaman için ilahi ilmin bir cüzüdür. Rüyadaki nesneler ve semboller vardır. Onları sadece gerçekten bilgin olanlar okuyabilirler. Fakat bu sembollerden çıkarılan anlam seviyeden seviyeye, kişiden kişiye ve ruhtan ruha farklılık gösterir. Ruhlar da mı bizler gibi çeşit çeşittir? Herkeste 7 tane ruh vardır. Ruhu madeni, ruhu nebati, ruhu hayvani, ruhu insani, ruhu meleki, ruhu sır ve ruhu sır. Rüyadaki semboller bağlı oldukları ruh seviyesine, onları kavrayan ruha ve gören kişiye göre farklılık gösterirler. Sultan, köleyle aynı rüyayı görebilir fakat anlamları farklıdır. Rüyayı hangi seviye ruhun gördüğü çok önemlidir. Ruhu hayvani ve nebatinin gördüğü rüyalar kişinin güdülerini ve nefsani arzularını yansıtır. Mesela aç yatarsanız rüyanızda büyük ihtimalle yemek yediğinizi görürsünüz. Ruh insani semboller görür. Mesela yılan mal anlamına gelebilir ama derviş tarafından görüldüğünde alt derecedeki ruha işaret olabilir. Ermiş mi olmak iyidir, ilahiyatçı olmak mı? Eğer maneviyat, ledün ilmi, bahis ve eğitim ile öğrenebilseydi, o zaman Fahrettin Razi'nin huzurunda Beyazıt ve Cüneyd'in üzüntü yüzünden başlarına dünya kadar toprak dökmeleri ve en az 100 yıl ona öğrencilik yapmaları gerekirdi. Bir söyleyişe göre Fahrettin Razi, Kur'an tefsiri üzerine 1000'e yakın sayfadan oluşan kitap yazmıştır. Ancak ne var ki 100 bin Razi, Beyazıt'ın sokağının tozuna bile ulaşamaz. O dış kapı tokmağını çalan kişidir. İç kapı tokmağına ulaşamaz. Zira o kapı has dostlara açılır. Dışarıdakiler oraya ayak basamazlar. Bazı erenlerin kerametleri gizlidir. Gizli oldukları için herkese sırlarını açıklamazlar. Sizlere bu husus için birkaç tane hikaye anlatayım. Beyazıt hacca daima yaya giderdi. 70 kez hacca gitmişti. Bir gün yolda insanların susuzluktan dolayı perişan ve mahvolduklarını gördü. Kuyunun yanında bir de köpek vardı. Hacılar kuyuyu sıkıca sardıkları için köpek suya ulaşamıyordu. Köpek ona bakar bakmaz içine şu ilham geldi. Git köpek için su temin et. Hemen bağırarak ilan etti. Bir tas suya karşı tertemiz ve makbul bir haccı bağışlıyorum. İsteyen var mı? Kimse aldırmadı. Beyazıt artırmaya devam etti. 6-7 yaya olarak yapılan hacca karşı. Fakat kimseden ses çıkmayınca, peki 70 defa yapılan haccın tamamını bağışlarım deyince birisi bu teklifi kabul etti. Bu arada Beyazıt'ın kafasından şu düşünce geçti. Ne mutlu bana, ne iyi insanım ben. Bir köpek uğruna haclarımı sattım. Suyu bir tasa koyup köpeğe uzattı, köpek yüzünü başka tarafa çevirdi. Bunun üzerine Beyazıt yere kapanıp tövbe etti ve kendisine şu ilham geldi. Ne zamana dek övünerek ben Allah için şunu yaptım, bunu yaptım diyeceksin. Gördün ya, köpek bile suyunu kabul etmedi. Ağlayarak dedi ki, tövbe ettim. Artık böyle düşünmeyeceğim. Bu söz üzerine köpek başını suya uzattı ve suyu içmeye başladı. Efendim, içimizde bazen ölüm korkusu peyda oluyor. Bunu dervişliğimize yakıştıramıyor, kendimizden utanıyoruz. Ölüm korkusunu nasıl yenebiliriz? Peygamberimizin bir hadisi vardır. Müminler ölmezler, fakat nakil olurlar. Yani ölüm ayrı şeydir, nakil olmak ayrı şeydir. Mesela sen dar ve karanlık bir evdesin ve orada gezemiyorsun. Ayaklarını uzatamıyorsun. Fakat oradan geniş bahçeli bir köşke nakil olsan buna ölüm denir mi? Bu sözlerim ayna gibi apaydındır. Eğer sende aydınlık ve zevk varsa ölümü arzu edesin. Korkmayasın. Allah senin yardımcın olsun. Tebrik ederiz ve beni de dualarından eksik etme. Eğer böyle bir zevk ve arzu sende yoksa, o zaman böyle bir zevki yarat, ara ve çabala. Zira Kur'an'da bunu nasıl yapacağın hakkında şu bilgi vardır. Eğer samimi bir mümin iseniz, ölümü arzularsınız. Bakara Suresi 94. Ayet. Erkekler ve kadınlar arasında mutlaka böyle samimi imana sahip insanlar vardır. Bu sözler size ayna olsun ve kendi halinizi bu aynada görün. Ölümden nefret etmedikçe, hangi hal ve işte iseniz iyi sayılır. Bir işte ve halde çekingenlik oldu mu, bu aynaya bak ve karar ver. Parlak bir ışıkta oturup ölüme hazırlan ve bekle veya çabalayan gibi sen de çabalayarak bu hali elde et. Yiğit olan kişi sıkıntılı halinde hoş ve kederliyken mutlu olmasını bilen kişidir. Zira muratlar muratsızlık içinde gizlidir. Umutsuzluğunda nice umutlar vardır ama hemen kaygılanmak asıl umutsuzluktur. Ben ateşli ve hastayken mutluydum. Çünkü biliyordum ki yarın sıhhate kavuşacağım ve sıhhatliyken yarın hasta olabilirim. Kaygım vardı. Bazen derler ya, o yemeği yemeseydim bugün hasta olmazdım. Bu sözlerde teselli ararlar. Yiğit olan ise her türlü sıkıntıya dayanabilen insandır. Onun yüceliği budur. O bu şekilde kamil insan olmuştur. Hakkı tanımak, halkı tanımaktan daha mı kolaydır? Bu insanları anlamak Allah'ı anlamaktan daha zordur. Allah'ı delilleriyle bulabilirsin. Örneğin güzel işlenmiş bir tahta parçasını görünce onu işleyen hakkında hayal edebilirsin. Çünkü tahta kendiliğinden o hale gelemez. İnsanlara bakınca onlar zahirde sana benzeyebilirler ama iç alemlerini bilemezsin. Senin düşünce ve hayallerinden çok uzak olabilirler. İşlenmiş tahta parçasına bakarak sanatkarın ustalığını idrak edebilirsin. Ama o sanatın genişliğini ancak erenler anlayabilirler. Evet dervişler, bana epey soru sordunuz. Bir soru da ben size sorsam. Buyurun efendim, sorun sormasına da sizin sorularınızın kıyamet surundan beter olduğunu duymayan yok. Ağlayışınız neye? Cevabı ben sizlere bir derviş hikayesiyle vereyim. Bir sofi yıllardan beri ilahi sırrı arıyordu ve bunun için çok uğraşıp çabalıyordu. Nerede bir şeyh veya ermiş bulsa ona hizmet ediyordu. Fakat henüz zamanı gelmediği için muradına eremiyordu ve mana kapısı bir türlü açılmıyordu. Zamanı gelmeyince ne işin olursa olsun, sana yararı olmaz, dostun kim olursa olsun. Bir gün mezarlığa gitti, aklına arayışı geldi. Çok ağladı ve başını bir tuğlaya koyup uyuyakaldı. Rüyada bütün isteği yerine geldi. Kalktı ve tuğlayı koltuk altına koyup nereye giderse gitsin hep yanında götürür oldu. Hamama, camiye, tuvalete, semaya, çarşıya, velhasıl her yere. Tuğlayı öper, yüzüne sürer ve bazen başına koyardı. Birisi sordu, "Neden bu tuğlayı bir kenara koymuyorsun?" dedi. "Mezara kadar götürüp bunu yastık yapacağım. Çok süreden beri bende olan bir niteliği kaybetmiştim. Bir umuda kapılır, bir kaybederdim. Sonunda bu tuğlaya başımı koyunca muradıma eriştim." Peygamberin bir hadisi vardır. "Eğer bir kimse bir şeyden Allah lütfuna ulaşırsa ona sıkı sıkıya bağlanmalıdır." Adamın birisi ölmüştü. Ağıtçıyı çağırdılar. Ağıtçı yakınlarına sordu. Bu adamın hünerleri nelerdi? İlmi var mıydı? Cevap verdiler. Hayır. Peki ibadete düşkün müydü? Dediler. Hayır. Ağıtçı kıbleye dönüp tekrar sordu. Fakir, fukaraya yardım eder miydi? Dediler. Hayır. Sonuçta ne sorduysa olumsuz cevap aldı. Ağıtçı ağlamaya başladı ve şöyle dedi. Ey şaşkın gelip şaşkın kurtulan, şaşkın doğup şaşkın ölen kişi. Şimdi dervişler, tuğladan öğüt alan derviş misiniz, yoksa ağıtçının ağladığı şaşkın mısınız? Karşılama şöleni. Arz-ı hacet yok, halim sana ayandır. Dile gerek yok, sessizliğim sana beyandır. Söze lüzum yok, susuşum sana kelamdır. Kelama ihtiyaç yok, aşk sana figandır. Konya bahar yaşıyordu ama yalancı bahardı bu. Mevlana'yı hoşnut etmek için gönülsüz de olsa kalabalık gölgelerdi sadece. Görkemli ve izdiham uyandıran bir karşılama düşünmüşlerdi. Mevlana onlara engel olmuş, "Şems kral değil, sultan değil, biz hak aşıkları peygamberimiz misali garibiz. Şatafatta kuru gürültülerde gönlümüz azap çeker," demiş. Cemreler teker teker önce havaya, ardından suya ve sonunda toprağa düşmüştü. Ancak dördüncü bir cemre vardı ki aşk cemresi Mevlana'nın yüreğine müjgan olarak düşmüş, ısıtmıştı. Aylardır gülmeyen yüzü gülüyordu. Ne de olsa güneşi yola düşmüş geliyordu. Gecenin gelincikleri şehrin sokaklarını sarmış. Gelinciklerin arasından gökyüzüne doğru başlarını uzatmış, sapsarı kır çiçekleri mis gibi kokuyor. Bekleyenlerin yüzü mutlu, beklenenin gelişi gibi kutlu. Muştular salınmış dört bir yana. Mevlana bayram sabahı çocukları gibi heyecanlı, yerinde duramıyor. Kah avludan dışarıya, kah dışarıdan avluya geliş gidişler, dizinde derman bırakmaz. Yanındaki müridine, "Onu bahçendeki meşe ağacının altındaki tahta sedire oturtup hasret hatıralarını dinleyeceğiz neşe içinde," diyor gözlerinin içi bambaşka bir gülümsemeyle. Müritler ondan daha sevinçli, aylardır gülmeyen efendileri neşelendi diye. Önceleri vaazlarında, ev sohbetlerinde beni yerden yere vuran, beni zındıklıkla, sapıklıkla, hatta bazı ukalaların sınırı aşıp beni kafirlikle suçlayan hocalar Mevlana'ya yaranmak için görkemli bir karşılama töreni düzenlemeyi teklif etmişlerdi. Mevlana, "O bir kral değil. Biz hakka aşıkları, peygamberimiz gibi garibiz. Ne hediyelerinizi isteriz, ne alkışlarınızı," demiş. Sonra da Konya'daki arkadaşlarıyla beni karşılamak için kervan, Konya civarındaki Zincirli Han'a gelmiş, konaklamıştı. Bu sırada Sultan Veled adamlarından birini dört nala Konya'ya gönderdi. Mevlana'ya bizim gelmekte olduğumuzun haberini tezce ulaştırmıştı. Mevlana üstünde başında ne varsa müjdeciye vermişti. Daha ne varsa verin diyor ve en güzel gazellerinden biriyle şöyle sesleniyordu. Yollara sular dökün, bahçelere müjdeler verin. Bahar kokuları geliyor, o geliyor, o. Ay parçamız, canımız, yarimiz geliyor. Yol verin, açılın, savulun. Beri durun, beri. Yüzü apaydınlık, ak pak. Bastığı yerleri aydınlatarak, o geliyor, o. Her ağızdan tek ses, o geliyor. Bu söz. Sarı benizlerde hep pembe hareli akisler yapıyor. Tellaller caddelere dökülmüş bağırıyor. Şems geliyor. Ve Şems geldi. Mevlana kükremiş aslan gibi sesleniyor yine. Geldi dostlar. Güneşim, ayım geldi. O gümüş bedenlim, gözüm, kulağım, canım geldi. Başım sarhoş. İçim bir hoş bugün. Sabahlara dek öldüğüm, bir demet gül gibi yoluna döküldüğüm serv-i revanım geldi. Bak Allah aşkına, bak şu baharın şevkine. Ey güneş, dökül saçıl seraba. Sevgilim gibi cömert, bir tohum gibi fışkıracak bedenindeki kuvvet, kükremenin tam çağı, aslanım geldi. Dert dindi, acılar unutuldu birer birer. Şu er, şu güle benzeyen, ne bileyim şekere, bala benzeyen cananım geldi. Ey Tebrizli Şems, ey gözümdeki nur, beni benden aldılar bugün. Kurulsun düğün dernek, ahun tenlim, gümüş bedenlim, dilim, dilberim geldi. Umut tek teselli. Umut etmeyi bilen vuslattaki sırra da aşinadır. Önce Şems'in kokusu geldi kendisinden evvel. Yağmur tadındaydı. Bozkır bu kokuyu içine çekti. Sonra yolcular belirdi ufukta. Vakit akşama yakın, mekan aşka aç. Şehrin ileri gelenleriyle birlikte Mevlana bizi karşılamak için şehir sınırında bekliyorlardı. Sultan Veled atımın başını çekiyor. Ben siyah feracemi rüzgarda dalgalandırarak başım önümde ağır ağır at üstünde ilerliyordum. Attan indim. Dost beni saatlerdir ayakta beklerken ayağım bırak olup uçmalıydı. Ben yaklaştıkça maşuğun kalp atışındaki sesleri duyuyordum. Gökteki yıldızlar neredeyse bu manzaraya hürmeten yere eğileceklerdi güpegündüz. Sarıldık. Sarmaş dolaş sımsıkı sarıldık. Mevlana ağlıyordu, ben ağlıyordum. Birbirimizin yanağından akan damlaları silmeye çalışıyorduk. Kokusunu özlemiştim. İç çekişini öyle derinden duydum ki ciğerim kendi kanımda boğulacaktı. Sarılmaya doyamadık. Bağrı sıcacıktı. Kulağına serabın bir yalan olduğunu ve suyun sır okyanusuna aktığını fısıldadım. O da gülün toprağını ne zamandır beklediğini, yağmurun nasıl düşlediğini, güneşini delice özleyişini fısıldadı. Yıllar öncesi aynı manzara Konya'da, çarşı ortasında olmuş. İlk defa gördüğüm Mevlana'nın yolunu kesmiş, atının dizginlerini tutmuştum. Şimdi dizginlere sallan Mevlana idi. İki deniz bir defa daha birbirimize kavuşmuştuk. İkinci bir Meracel Bahreyn olmuştuk. Bu kutlu sahne yaşanırken hafızlar Kur'an okuyor, müritler sema ediyorlardı. Ney, kudüm sesleri ayyuka çıkmıştı. Mevlana attan inişime yardım etti. İki dost, İki Allah velisi birbirimizin elini öperek sarmaş dolaş olduk. Sonra bir müddet sustuk. Hal diliyle halleştik. Mevlana'ya Sultan Veled'in yolculuk günlerindeki zahmet ve hizmetinden bahsettim. Benim Allah velisi iki halim vardır. Biri başım, öteki sırrımdır. Başımı tam bir samimiyetle senin yoluna feda ettim. Sırrımı da Veled'e verdim. Veled oğlumuzun Nuh peygamber kadar ömrü olsaydı ve hepsini ibadet ve riyazata harcasaydı, yine bu yolculukta benden ona ulaşan sır kadar sırra müyesser olamazdı, diyordu. Gerçekten bir ay kadar süren yolculuk sırasında Sultan Veled beni gözü gibi korumuş, yolculuğun mümkün olduğu kadar zahmetsizce geçmesi için elinden geleni yapmıştı. Yolculuk günlerinde sohbetlerimle Sultan Veled'in gönlünü süslemiş, gerçekten de sırlarımı vermiştim. Evladım, Mevlana'nın göz bebeği benim de gülümdür. Sen evladımsın. Vakti gelir ben giderim. Saati gelip çatar, baban gider. Sana tavsiyelerimi yüreğine nakşet. Yalancıda da vefa olmaz. Ahlaksızın tövbesi nasıl sağlam kalır? Cimrilerin vefası az olur. İki yüzleri kendine düşman bil. Onlardan ve onların işlerinden beri ol. 15. ayrımın sonu. Sayfa 177. Devamı 16. ayrımda.